Ayrım 7.
Sayfa 95. Bir akşam karanlığında çaldım torna Cem'in kapısını. Polis diye alarak soğuk karşıladı beni. Köşesine çekilmiş biriydi o. Ne dediğimi bile anlamamıştı. Hiç üstelemeden geldiğimi bildirdiğimi, iki gün sonra yine uğrayacağımı söyleyip ayrıldım. Dediğim gün gene bir akşam karanlığı gittiğimde kucaklayarak karşıladı. Söylediği şeyle donup kalmıştım. Doktor Şefik Hüsnü görmek istiyordu beni, ona götürecekti. Nişantaşı'nda Rumeli Caddesi'nde Merih'in babası Doktor Ertuğrul Baykal'ın evinde kalıyorduk. Bulgar Çarşısı'na yakın, Kırağız Sokak'ta oturan Şefik Hüsnü ile komşu sayılırdık. Selanik'te aynı ilkokulda okumuşlar iki doktor da. Bir ara söz ettiğimde anımsadılar birbirlerini. İkisi de istedi görüşmeyi ama olmadı. Yola çıktık. Kararlaştırdığımız gibi Emin'i izledim uzaktan. Kadıköy'e inip ayrı ayrı oturduk vapurda. Eve gidip telefon başında beklemeye başladım. Çok geçmeden çaldı. Doktor Şefik Hüsnü'ydi. Deniz'in sağlık durumunu soruyordu. İyi olduğunu söyleyip fırladım. Doktorun evine vardığımda Emin Sekun'la birlikte bekliyorlardı. 5 dakika kadar sonra izin isteyip ayrıldı Emin. Baş başa kaldık doktorla. O gece sonraki birçok geceler geç saatlere kadar uzun uzun konuşmalarını dinledim Şefik Hüsnü'nün. Düşleyemeyeceğim kadar olağanüstü bir olaydı benim için. Bugün üstünde yazılıp çizilmiş TKP ile ilgili artık çoğu kimsece bilinenler erişilmez giz gibiydi o günler. Duyduklarımı yazıp saklayamamanın üzüntüsüyle kıvranıp durdum. Yazdıklarım ele geçerse en ağır suçlamadan kimse kurtaramazdı beni. Gece eve dönünce heyecanla bekleyen Merih'i anlatıyor, sık kullandığım bir yöntem olarak da kendi kendime anlatıp yineliyordum duyduklarımı unutmamak için. O günkü kaygılarımı bugünün genç kuşaklarına duyumsatmak olası değil. Dinlence iznim kısaydı, Akşehir'e dönmek zorundaydım. Reşatlar da, Mihriler de gitmişti. Yeni bir gizli çalışma başlatılacak olmalıydı. Parti istiyorsa kaçarak İstanbul'a gelip gizli çalışmaya katılabileceğimi söyleyince hemen karşı çıktı doktor. Böyle bir şeye gerek yoktu şimdilik. İstanbul'a dönüşte aramamı söyledi. Garip rastlantılar vardır yaşamımda. Ayrılacağımızda kendisine telefon edersem kendimi Ferdi diye tanıtacağımı söyledim. Gülümseyerek başını sallayıp olur dedi. Daha lise yıllarında şairlik düşleri kurarken ünlü yazarlara özenerek kendime bir ara seçtiğim addı Ferdi Nüsret. Şefik Hüsnü'nün Komintern'teki kod adının Ferdi olduğunu öğrendiğimde doktorun yüzündeki gülümsemeyi anımsadım birden. Şaşkınlık kadar doktor ne düşündü acaba ile karışık sıkılma duydum içimde. Yeni bir dönem başlamıştı Akşehir'de. Fransızca öğretmeni Celal Çavaş'la birlikte edebiyat öğretmeni olarak Yusuf Atılgan atanmıştı Maltepe Askeri Lisesi'ne. Birlikte partiye girdiğimiz, çok sevdiğim, kendime çok yakın bulduğum arkadaşımdı Yusuf. Celal sempatizandan çok kararsız denecek durumdaydı daha. Namusuna güvenilir, kafası çalışan biriydi. Çok kısa sürede anlaştık Celal'le. Bir hücre kurabilirdik ancak Celal değil Yusuf'tu sorun. Oturup aramızda en azından okulla ilgili sorunlarımızı konuşmak, birlikte kararla açık kültürel işler yapmak ki o gittikten sonra hepsi yapılacaktır bunların, ödentilerimizi biriktirmek gibi hiçbir riski olmayan işleri de savsaklıyordu. Duyduğumuz tutuklamalardan kaynaklanan ürküydü belki bu. Doğal ki kendisine hiç sözün etmediğimiz eski olayları bilmeyen Celal bir anlam veremiyordu Yusuf'un davranışına. Okulun ayırdığı Bekar Palas denen bir yapıda kalıyorlardı Yusuf'la. Askeri mahfilde faşist eğilimli öğretmenlerle akşamlara kadar prafa oynamaktan başka derdi yoktu sanki Yusuf'un. Kavgaya varmamıştı ya, o kadar sevip güvendiğimiz arkadaşımla soğukluk girmişti aramızda. Çok üzülüyordum. Merih'le, Celal'le dertleşiyorduk ancak. Elden ne gelirdi? İstanbul Sıkı Yönetim'den gelen bir yazıyla odalarında arama yapıldı. Gözaltına alındı Yusuf. Celal gelip bildirdi olayı. Biz de Merih'le kimi yazıları kitapları yakıp ya da ortadan kaldırarak beklemeye başladık. Kimse gelmedi. Tutuklu olarak İstanbul'a götürdüler Yusuf'u. Mihri'nin örgütlediği İleri Gençler Birliği soruşturmasında ele vermişlerdi. Ben o örgütte bulunmadığım için çıkmamıştı adım. Yalnız Nuri Yiğen niye, nasıl gerektiyse bir tarihte ona "Biz partiye giriyoruz, sen de gir" dediğimi söylemiş poliste. O tek suç atımı ile de almadılar beni. Yusuf'a sormuşlar sorgulamada bir şey söylememiş benim için. Yargılamadan sonra karar kesinleşinceye kadar yine okula gönderilen Yusuf'tan öğrendim bunları. Ancak daha önce coğrafya öğretmeni Memduh Utku, yakın arkadaşı sıkı yönetim savcısı Kazım Alüç'ün Kader'in evinde arama yapabilirler dikkatli olsun uyarısını getirmişti bir izin dönüşü İstanbul'dan. Bekledik uzun süre, arama filan olmadı. Tutuklamadan sonra iyice belli olacaktı ki bizden uzaklaşıp kendisine ayrı bir çizgi çekme kararını daha Akşehir'e geldiği günler almıştı Yusuf Atılgan. Bize söyleyemiyordu ya, kalışı namus belasıydı. Tutuklamada da namuslu davrandı. 6 ay ceza verip ordudan çıkarmışlardı. Keşke ben de öyle kurtulabilseydim askerlikten o zaman. Bir konuşmamda söylediğim gibi 20 yıl semtimize uğramadı bir daha Yusuf. Bütün aramalarımızı karşılıksız bıraktı. 10'ca yıl sonra ortalara çıkınca 2 yazar olarak dostça sürdü gene arkadaşlığımız. Diretemez de sizlere kötülüğüm dokunur, yargılamada da gördüğüm alçak birilerinin durumuna düşersem diye korktum, dedi bir gün. Güvenmemiz boşuna değilmiş Yusuf'a. Çok ağır bir boğaz iltihabı geçirdim Akşehir'de o yıl. Bir acemi doktorun kaslardan yapılacak prontozil adlı iğneyi damardan yapmasıyla komaya girdim. Konya'daki asker hastanesine gittiğimde uzman doktor yaşamda kaldığına şükret dedi olayı duyunca. Kesinlikle damardan yapılmazmış o iğne. 2 ay hava değişimi verdiler. Ortaokulda öğretmen olan Merih'e de rapor uydurarak geldik İstanbul'a. Geldiğimiz günde Basri'nin ölümünü öğrendik. Bir noktaya değineceğim burada. TKP ile ilgili anlattığım olayların tümünde Merih Pirasan bir biçimde benimle birlikte hep var olmuştur. Kesin kompresyon gereği kendisine söylenmemiş, çok az olayın dışında yaptığımız etkinliklere bir biçimde katılmış, benim gidemediğim buluşmalara gitmiş, benim yapamayacaklarımı sırasında o yapmış, tam bir devrimci alçak gönüllülükle hiçbir sava kalkışmadan birçok işi militanca üstlenmiş uzun yol arkadaşımdı. Bunu polis de bir ölçüde sezmiş olmalıydı ki 51'de poliste sorgulanırken 1. şubenin ünlü komiseri Rüştü, Abdülkadir Bey ile Merih Hanım'ı 10 yıldır duyuyorduk, şimdi görüyoruz dedi. Geçmişle ilgili bu dökümü yaparken anımsayarak yazdığım çoğu şeyde Merih'e de başvurdum. Yazdıklarım tam örtüşür biçimde anımsadıklarımızdır. Önemli bir noktaya, Basri'nin ölüm haberine geleceğim şimdi. İstanbul'a vardığımız gün Merih'in babası, nereden duymuştu anımsamıyoruz, bir arkadaşımızın poliste öldürüldüğünü duyduğunu söyledi. Yaptığı tanım Tahsin'i anımsatıyordu. Doğal ki acıya battık. Ancak kesin bir şey bilmiyordu doktor. Ben evden fırladım. Bir yere gittim, birinden ölenin Basri olduğunu öğrendim. Sansaryan Han'da en üst kattaki 1. şubenin penceresinden atmışlardı Basri'yi. Haber kesindi. Daha eskilerde 1. şubenin Babali'deki bir yüksek yapının üst katında olduğu günler TKP'li tütün işçisi Abbas'ı pencereden atıp öldürdüklerini biliyorduk. Bu böyle uygulanan 2. ölümdü. Acılar içinde döndüğümde Merih'i ağlar buldum evde. Olayı eve gelen birinden öğrenmişti. Bugün bu olayı yazarken bütün uğraşlarımıza karşın ne Merih ne de ben bu ağır haberi kimlerden duyduğumuzu anımsayamadık. Geçmişteki nice ayrıntıları kiminde silik de olsa saklayan belleklerimiz bu sarsıcı ağır haberi verenleri kesinlikle dışlamıştı sanki. Anımsamayı da reddediyordu. O gece yaşamımızın en acılı gecelerinden birini yaşamıştık Merih'le. Şevik Hüsnü'ye son gidişimde Kapalı Çarşı'da bir sokakta sayacı Ahmet Fırıncı'nın adresini verdi. Gidip onunla görüşecektim. Ahmet Fırıncı da, dedi Ahmet, ad olarak tanıdığım eskilerdendi. Uzun süre Moskova'da kalmış, Merkez Komitesi üyesi olduğunu bildiğim biriydi. Gittim. Kendimi tanıtır tanıtmaz üst üste yığılmış derileri attı yere. Başına çömeldik karşılıklı. Dükkana alışverişe gelmiş biriydim. Arkam sokakta konuşuyorduk. Bir akşam geç bir saatte Fatih Camii'nin arka kapısında Boz Mehmet'in beni bekleyeceğini söyledi. Ürkek, tedirgin bir görünümdeydi konuşurken. Dede Ahmet Fırıncı'nın söylediği gün saatte gittim buluşma yerine. Kimseciğin bulunmadığı karanlık bir duvar dibinden çıktı Boz Mehmet. Fatih'ten Haliç'e indik konuşarak. Sandalla karşıya geçtikten sonra da Kasımpaşa'dan tepe başına kadar çıkıp konuştuk saatler boyu. Ne mi konuştuk? Tek sözcükle havacıva. Dişe dokunur bir iş yapmak gibi hiçbir tasarı yoktu ortada. Öyle bir derdi de yoktu Mehmet'in. Kızıl Ordu'nun ilerleyişinden, Sovyetler Birliği'nin yenilmez gücünden, işlerin bütün dünyada iyiye gittiğinden, bizde de yakında bir şeyler olacağından söz etti durdu. Bana propaganda yaptı yani bütün gece, unutuk atar sesiyle. Nasıl canım sıkılıyordu, nasıl kızıyordum. Partide yeniden işe başlamak için daha önce yapılmasını düşündüğümüz çalışmalardan açayım dedim. Boş boş bakıyordu Boz Mehmet yoldaş. Gel de arama Mihri'yi. Bu arkadaşla iş yapmak olacak şey değildi. Gidip yeniden doktorun kapısına da çalamazdım. Öyle zırt pırt gidilmezdi ona. Gitsem ne yapacaktı ki Şefik Hüsnü? Üstüne düşeni yapmıştı o. Partide asıl işler Dede Ahmetler, Boz Mehmetlerle yürütülecekti. Doktor Şefik Hüsnü ile değil. Boz Mehmet'le de Basri'nin dediği gibi imanını kavi tut dönemi başlamıştı gene. Akşehir'e okula döndüm. Olayın böyle sonuçlanması hoş karşılanmamış olmalıydı ki cezaevinde Dede Ahmet'le konuştuğumuz bir gün özür diledi bir tür. Örgütlenme sekreteri bozdu. Onun için gönderdim seni ona. Ben bir şey yapamazdım dedi bir gün. Başka kimler ne yapıyordu acaba? Ola ki öteden beri tanıdığı birkaç işçiyi oyalamaktan öte neyi örgütleyebilirdi bu değerli sekreterimiz? Bir biçimde herkes için söylendiği gibi Boz Mehmet için de zaman zaman polis savı yayılmak istenmiştir. Mihri de bir yazısında bu konudaki kuşkularını belirtti. 51 yargılanmasında ortaya çıktı ki polisçe bir günler İstanbul'da aranırken İzmir'de MİT ajanı ile koyun koyuna örgüt kurarmış Boz Mehmet. Devletin gizli dosyaları ortaya dökülmeden kimin ne olduğunu söylemek kolay değildir ya. Mihri'nin takıldığı bu olay bizim bürokraside çok görülen laçkalıktan değildir diyelim. Olsa olsa MİT'in kurnaz yöntemini, öte yanında oyuna gelme yeteneğini gösterir. Boz Mehmet polis olsaydı Mihri'nin de, hele o günler asker olan benim de çoktan canımızı okurlardı. 1. Dipnot. Konuyu yakınlarda konuştuğumuz Mihri Belli, söze edilen yazısında Boz Mehmet'e polis kuşkusu belirtmediğini, yeterince devrimci uyanıklık göstermediği için eleştirdiğini, Boz Mehmet'in namuslu, güvenilir bir devrimci olduğuna inandığını, bu konuyu açıklığa kavuşturmanın doğru olacağını bildirdi. İmanımızı kavi tutarak beklemeye başladığımız bu dönemde, okulda, çevremizde neler olup bittiğini, daha sonraki 51 tutuklanması öncesini eskilerde yayınladığım Tüm Yazıları, Konuşmaları adlı kitapta da yer alan Sevim Belli'nin Önemli Sorusu adlı yazımda anlattığım için burada durmayacağım üstünde. İlgileneceklere kesinlikle o yazıyı okumalarını salık veririm. İstanbul'a geldiğim 46 yazında Türkiye Emekçi İşçi Köylü Partisi'ni kurmuştu Şefik Hüsnü. Gelir gelmez telefon açtım. O gün gündüz beklediğini söyledi. Hep geceleri giderdim. Hem de gitmeden önce yan sokaklarda dolaşıp peşime kimseyi takmadığıma tam güvenmeden girmiyordum doktorun evinin bulunduğu Kırağı sokağına. Kapıyı çalmadan önce de çevreyi iyice gözden geçiriyordum. Kod adımı yineleyerek bir daha sordum. Gündüz gitmem kendileri için tedirginlik yaratır mıydı acaba? Kesin hayır bekliyorumdu yanıt. Gene de çevreyi kollayıp sağa sola göz atarak gittim. Geceleri gittiğimde arkada pencereleri bir arka duvara açılan, gece perdeler de kapalı oluyordu anımsadığım, konuk odasında otururduk. Bu kez kapı yanında sokağa açık pencereli odaya aldı beni. Hem de tam pencere önünde karşılıklı oturduk. Ne güzel, yasallığa kavuşmuştuk. TSEKP'nin programı Esat Adilce kurulan Sosyalist Partisi ile niye anlaşamayacağımız konusuydu konuşmaların ön ağırlığı. Bizim Esat Adil sosyalistliği ile ortak olamayacak çok yanımız vardı. Kimi sol aydınlar görmeyebilirdi bu ayrımı? Bizim görmememiz olur muydu? Halk Partisi iktidarını yıkmak için Demokrat Parti'de çalışmaya kalkışanlar da çıkmıştı bizim sol aydınlar içinde. Daha Demokrat Parti kurulurken İstanbul İl Örgütü yöneticilerinden Avukat Abdurrahman, soyadını anımsayamıyorum, Demokrat Parti'nin başa güreşenlerindendi. Doktora, muhalefeti bölmemek için Demokrat Parti'ye girip sol kanada oluşturmasını önermişti. Gülerek anlatıyordu bunu doktor. Bizim yanaşabileceğimiz bir öneri miydi bu? O günler siyasal gündeme yaygarayla oturtulmuş, Sovyetlerin boğazlarda üs istediği savına değindi. Üs değildi Sovyetlerin istediği. Boğazların statüsünü yeniden düzenlemeyi öneriyorlardı. Ortalığı kaplamaya başlayan anti-Sovyetik, anti-komünist yayınlar bir polis baskısının geleceğini gösteriyor değil miydi? Soruma yanıtı kesin oldu. Hayır, değildi. Dünyanın bugünkü durumunda böyle bir işe kalkışmayı göze alamazdı iktidar. Ben ne yapmalıydım? Sakıncası yok muydu böyle güpegündüz? Hiçbir sakıncası yoktu. Gerekirse küçük bir ceza ile askerlikten sıyrılmanın yolunu bulup İstanbul'a partide çalışmaya gelmeliydim bir an önce. Oh be, dünya varmış. Hiçbir muştulu haber bu öneriden daha çok mutlu edemezdi beni. Şefik Hüsnü'den ayrılırken uçuyordum sevincimden. Girdiğim günden beri düşlediğim, askerlikten kurtulup kavgaya gönlümce katılma yolu partimin verdiği görevle açılıyordu. Başka ne isterdim Allah'tan? Sokağa çıkınca ne sağıma baktım ne soluma, nereden çıkıp nereye gittiğimi kim istiyorsa görsündü. Eve gelince Meri'ye anlattım durumu. Ne diyeceği olacaktı karara? Askerlikten bir an önce kurtulmamı o da istiyordu. Yalnız iktidarın antikomünist bir saldırıyı göze alamayacağı savını kuşkulu karşıladı. Aslında benim de pek aklım yatmamıştı doğrusu. Emekli edilmesiyle muhalefete geçen azgın komünist düşmanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın bile İnsan Hakları Cemiyeti'nin kuruculuğuna kalkıştığı için tüm iktidar basınınca komünist diye saldırıya uğrayacağı günlere doğru gidilen bir ortamda polisin bize dokunmayacağını varsaymak ne kadar gerçekçi olur diye düşünülebilirdi ya. Şefik Hüsnü'den daha iyi bilecek de değildik herhalde. Birkaç gün sonra bu konuyu yeniden açtığımda kızgınlıkla yüzü kızarır gibi oldu doktorun. Bir polis saldırısının gelebileceği tezi yılgınlık yaratmak için iktidar kaynaklarınca yayılıyor dedi. Bu oyuna düşmemeliydik. Ne diyebilirdim artık? Birkaç yüz metre uzakta oturduğumuz doktorun evine komşu kapısı gibi haftada birkaç kez güpe gündüz, genellikle öğleden önce, öğleden sonraları parti merkezinde oluyordu doktor anımsadığım. Gidip gelmeye başladım. O yaz boyu Şefik Hüsnü ile çevredeki mühendis, öğretmen, kimi sanatçı, çeşitli kişiler arasında yasal bir partinin el altından destekçisi olarak dolanıp durdum. Yayınlar götürüyor, parasal yardım sağlamanın yollarını arıyor, siyasal bağlantı kuruyor, konuşma yapıyor, doktorun adını verdiği kimi işsiz arkadaşlara etkili tanıdıklar aracılığıyla iş bulmaya çalışıyordum. Kayınpederim Doktor Ertuğrul Baykal'ın aile doktorluğunu yaptığı oğlu gelini aracılığı ile Cami Baykurt'u tanımam da bu arada oldu. İlginç bir kişiliği vardı Cami Bey'in. Atatürk'ten genellikle Kemalistlerden kuşkuyla söz ediyordu. Cumhuriyetin ilk kuruluş günlerinden beri Mustafa Kemal'in çevresinde toplanmış bir sürü kişinin adlarını vererek kesin anımsadığım bir ad yok. Bu adamların Galata'daki ünlü bir Yahudi bankere gidip "Bezirgen paramız bitti" dediler mi? "Gidin alın oradan" diye açık kasayı gösterdiğini, adamların istedikleri kadar parayı çekip ceplerine attıklarını anlatıyordu. Türkiye'nin yapısı gereği daha kuruluşunda finans kapital çetelerince ele geçirildiğini, yönetimin özellikle üst katlarındaki rüşvetin, vurgunun, büyük hırsızlıkların önlenemez olduğunu söylüyordu. Finans kapitale Doktor Kıvılcımlı gibi o da Türkiye'nin yapısal sorunu olarak bakıyordu. Bu tür rüşvet vurgun oyunlarını sigorta, banka, tefeci, sermaye gibi finans kapital çevreleri yürütür, endüstri kapitalini aşar bu işler diyordu. Mareşal Fevzi Çakmak'ın eski dostuydu. Onun namuslu, halkçı kimliğine büyük güven taşıyordu. Mareşal'in Nazım'ı mahkum ettirmiş olmaktan üzüntü duyduğu haberini getiren odur Şefik Hüsnü'ye. Türk dışişlerinin İngilizlere 10 milyona satıldığı savını da Cami Bey'den duymuştum. Saracoğlu'nun kendisine vermeye kalkıştığı lirayı sayı aklımda kalmadı. Mareşal'in nasıl geri çevirdiğini gene Saracoğlu'na "Ülkem için İngilizlerin dostluğundan, Sovyetlerin düşmanlığından korkarım" dediğini de Cami Bey anlatmıştı. Sanırım bir gazeteciden duyduğu iktidara karşı yapılan bir mitingde Ankara Ulus'ta bir yüzbaşının neredeyse yığınları sürükleyip hükümetin üstüne yürüyeceği haberini coşkuyla yorumluyordu. O günkü Halk Partisi iktidarından kurtulmanın yolunu arayan yığınların başına geçecek birilerinin beklentisindeydi. Bu göreve de askerden başka aday düşleyemiyordu belki. İnsan Haklarını Koruma Cemiyeti'nin kuruculuğuna Mareşal'i getiren de Cami Baykurt olmalıdır. Şefik Hüsnü'yü de inandırmıştı Mareşal'i kollayan sallarına. Saldırılar karşısında sini verince "Mareşal beklediğimiz celaleti gösteremedi" diyen Şefik Hüsnü'nün ironik gülümsemesi renkli bir resim canlılığıyla bugün de gözümün önünde. Mihri cezasını bitirip çıktı cezaevinden. Şişli'de bir apartmana taşındıklarını ola ki Merih'in bir ara görüştüğü Mihri'nin kız kardeşi Remime'den öğrenmiştik. Gittim, konuştuk epey. İstanbul şehrinin cezaevine girdiğini, beğenildiğini Yusuf'tan duymuştum. Mihri benim Barcelona'dan mektup adlı şiirimle alay eder, şairliği beceremediğimi söyler dururdu. Doğruymuş. İstanbul'u beğenmişti. "Bu şiiri sana inat yazdım" dedim. "Kurşunlar şurandan şurandan geçti" dedi. Olayı cezaevinden çıkıp Akşehir'e gelen Yusuf Atılgan'dan, belki bir de Merih'in görüştüğü Remime'den daha önce öğrenmiştik. Remime'ye gizlice vereceği bir pusulaya eve Kadir'in geldiğini söyleme diye yazmış. Polis birden hücreye girince yattığı şilteye tıkıştırıvermiş pusulayı. Polis yargılama başladıktan sonra şilte temizlik için açılınca ele geçirdiği kağıdı yargıya göndermiş. Yargıç sorunca da "Kim bu Kadir?" diye o günlerde Anadolu'nun bir köşesinde sürgün olan A. Kadir'i söylemiş Mihri. Yargıç inanmış olsa da polis ne kadar inanmıştı bu yalana bilemiyorum. İstanbul'a geldikten sonra Maltepe Askeri Lisesi'nde öğretmenliğim sırasında yanıma sokulanlardan, sonra general olan süvari yüzbaşısı Sabahattin, Mihri ile Trakya'da aynı birlikte yakın arkadaş olduklarını, Mihri'ye övgüler düzüp sevgisini bildirerek benim de belki üniversite çevresinden tanıyacağımı eklemeyi de unutmadan dolanıp durdu çevremde. Ben nereden tanıyacaktım, süvari subayı mıydım ki? Yaz bitmişti, Akşehir'e dönecektim. İlişki kurduğum kişilerin partiyle bağlarını nasıl, kimle sürdüreceklerini konuşunca beni daha önce gönderdiği Ahmet Fırıncı'yı söyledi doktor. Gidip onunla çözecektim sorunu. Basındaki antikomünist saldırılar iyice azgınlaşmıştı ama doktor Şefik Hüsnü iyimserliğinden hiçbir şey yitirmemişti. Gene o ünlü gülümsemesiyle sözcüğü sözcüğüne şöyle dediğini anımsarım bir konuşmamızda. Zımni bir anlaşma var aramızda. Biz gizli çalışmıyoruz, onlar da bize dokunmuyorlar. Yasaları çiğnemiyorduk ama asker olduğum için gizli çalışıyorduk bir anlamda. Bana değil partiye bir şey olmasıydı kaygım. Polisin komünistlere dokunmayacağına inanan da kaç kişi vardı o günün Türkiye'sinde bilmem. Şefik Hüsnü söylediğine göre ben inanmak zorundaydım. Ünlü fıkra gelir aklıma. Kendini yem sanıp tavuk görünce kaçacak yer arayan adamı iyileştirmişler. Taburcu olurken iyileştim doktor demiş. Ben biliyorum yem olmadığımı da tavuk da biliyor mu acaba? Evet, biz biliyorduk polisin bize dokunmayacağını da polisin bilmediği kötü biçimde çıktı ortaya sonradan. Ahmet Fırıncı'nın kapalı çarşıdaki iş yerine gittim, bekliyordu. Gene eski tedirginlikle karşıladı beni. Gene aynı biçimde yere attığı derilerin başına çömelerek konuşmaya başladık. Cerrahpaşa Hastanesi'nde uzmanlık için bir kürsüde asistan olarak çalışan, ad olarak bildiğim bir doktoru söyledi. İlişki kurduğum kişileri ona aktaracaktım. Gözü kaygıyla kapıda çabuk çabuk konuşan dede Ahmet Fırıncı'nın şu sözleri de kafama çakılıp kaldı. Sen bizim için dinamit gibisin Abdülkadir. İş yerinden çıktığımda bu yargının sarsıntısındaydım. Suçlanmış gibi oluyordu insan. Dede Ahmet'in ürkek, karamsar davranışı ile Şefik Hüsnü'nün iyimser aldırmazlığı arasında sallandım bir süre. Aklım dede Ahmet'ten yanaydı ama hangisi daha gerçekçi, daha doğru diye sorgulamanın ne yararı olacaktı Şefik Hüsnü'nün kesin tavrı ortadayken? Askerlikten kurtulmaktı tek çözüm. O da artık gündemdeydi. Cerrahpaşa'daki asistan doktoru buldum. Bir iki görüştük. Esat Adiller'in yayınlarından da alarak İstanbul'da oraya buraya taşıdığım programdı, sendika gazetesiydi, bir kucak parti yayını yanımda Akşehir'e döndüm. Gittiğimin ertesi günü tüm askeri öğretmenlerin, subayların uğrağı askeri mahfile götürüp masa üstüne açtım bazılarını. Okumaya, daha doğrusu okur görünmeye başladım. Görüldü mü hır çıkacaktı. Savunacağım düşüncelerimle orduda tutmazlardı beni. O günkü TC, yasası 141. maddesi gereğince, ola ki askeri ceza yasasındaki 148. maddenin %50 artırımıyla 6 ayla 1 yıl arası cezayı sineye çektim mi biterdi bu iş. Buydu kurduğumuz. Lütfen inanılsın, en küçük bir abartma yapmadan, edebiyata kalkışmadan tüm yalınlığıyla anlatıyorum olayları. Tam 4 gün sürdü bu. Hemen de her zaman gelip yanımda oturanlardan bir tanrının kulu uğrayıp benim köşedeki masada neleri okuduğuma bakmadı. Tavlasında, profasında, biricindeydi herkes. Ufaktan kışkırtmaya mı kalkışsaydım, ne yapsaydım acaba? Kolayından çözüm arıyordum ki o gün gelen İstanbul gazetelerinin manşetlerinde çanlar çalmaya başlamıştı. Yan kuruluşları sayılan işçi sendikalarıyla birlikte parti kapatılmış, başta Doktor Şefik Hüsnü olmak üzere tüm kurucular tutuklanmıştı. Koynumdaki yayınlarla hemen eve döndüm. Ne var ne yok toparlayıp kaldırdık ortadan. Nasıl olsa bize de geleceklerdi. Haftada birkaç kez Doktor Şefik Hüsnü'nün evine girip çıkan birinin polis torpiline çarpmaması olası mıydı? Dede Ahmet'in sen bizim için dinamit gibisin Abdülkadir sözü aklımdaydı hep. Bana geldiklerinde devrimci yükümlülük bu ilişkiyi gizleyip saklamak, özellikle siyasal etkinlik yanını yatsıyıp örtbas etmekti şimdi. Bu da inanılmaz bir şey. Aylarca bekledik, kimse gelmedi. Bu olguyu nasıl yorumlamak gerektiğini bugün de kestirebilmiş değilim. Tam o günler benim için bir başka duyum daha gitmişti polise. Akşehir'deki Maltepe Askeri Lisesi 47'de İstanbul'a taşındıktan sonra bir gün Galata Köprüsü üstünde karşılaşacağım Şükriye'den yukarıda sözünü ettiğim Basri'yi saklandığı yerde görmem olayını poliste anlattığını öğrenecektim. Çağırıp onu da sormamışlardı bana. İstanbul dışında olmamdan mıydı? Özel biçimde mi gözlüyorlardı beni? Ne demeli bilemem.